Biz burada kalıcıyız. Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyenler. Günlerden salı, Türkiye'de saatlerimiz 14.06'yı gösteriyor. Biz burada kalıcıyız da yine sizlerle birlikteyiz. Programı sizler için Nurettin Turan ve Şule Çankaya hazırladı. Mikrofon başında ben Gülnur Akalın. Teknik masada Recep Özdem bugün bizlerle birlikte olacak. Program danışmanımız Doktor Can Ünver, göç uzmanı da hocamız. Stüdyoda bizlerle birlikte. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 veya +90 312 463 34 21 belge geçer numaramız +90 312 463 32 84. Ayrıca blog adresimiz bizburada.blogspot.com. Değerli dinleyenler, bugün Hollanda Türk toplumu açısından 2014 yılının genel değerlendirmesini yapmaya çalışacağız programımızda. Ayrıca yükselen İslamofobi ve Hollanda, Almanya'da Pegida ve Fransa'daki saldırılara ilişkin konuları gündeme getireceğiz ve Hollanda'da bu olaylara olan tepkileri öğreneceğiz telefon bağlantılarımızla. Ayrıca Hollanda'daki 2014 yılındaki siyasal gelişmeler, 2014'teki düş kırıklıkları, acil çözüm bekleyen sorunlar, 2015'ten beklenenler ve hedefleri konuşacağız. Evet, ilk konuğumuz Amsterdam'dan muhabir arkadaşımız Yusuf Özkan telefon hattında. Programımıza hoş geldiniz.
Gülnur Akalın.
Yusuf Özkan.
Merhaba, duyabiliyor musunuz?
Merhabalar, programımıza hoş geldiniz.
Teşekkürler.
Bugün Hollanda'da Türk toplumu açısından 2014 yılının genel değerlendirmesini yapacağız. Stüdyomuzda Doktor Can Ünver hocamız da bizlerle birlikte.
Merhaba Yusuf Bey.
Merhaba hocam.
Özellikle geçtiğimiz hafta Fransa'da yaşanan terör saldırıları dünyada büyük yankı buldu. Öncelikle bu saldırıların Hollanda'da nasıl yankı bulduğuna ilişkin sizden yorumları almak istiyoruz. Ayrıca Hollanda'daki tepkiler ve Almanya'daki Pegida hareketinin Hollanda'daki yankıları nelerdir? Bunlarla ilgili önce görüşlerinizi alalım.
2014 yılında en fazla öne çıkan konulardan birisiydi. Cihatçılar, cihat yolcuları adını verdiği Hollanda basını ve kamuoyunun Suriye ve Irak'taki silahlı gruplara katılan Hollanda vatandaşlarının yarattığı sıkıntı en fazla tartışılan konulardan birisiydi. Fransa'da yaşanan Charlie Hebdo dergisine yönelik saldırı bu tartışmaları daha da alevlendirdi. Hollanda'nın terörle ve teröristlerle mücadele konusunda sıkı önlemli tartıştığı bir dönemde saldırının olması daha katı bir tutum izlenmesi konusunda hükümetin görüş birliğine varmasına neden oldu. Bu saldırıya uğrayan dergi yöneticileriyle birlikte Hollandalı aşırı sağcı ırkçı lider Geert Wilders da söz konusu ölüm listesinde yer aldığı belirtilmişti basında. Wilders Müslüman ülkelerden göçün yasaklanmasını dile getirmişti saldırının hemen ardından. Tam öyle olmasa da ona benzer bir çalışma şu anda Avrupa Birliği gündeminde. Schengen vizesi alımlarının zorlaştırılması, bu konuda yeni kriterler getirilmesi tartışılıyor. Hollanda'da bir taraftan bugüne kadar alınan önlemlerin daha da geliştirilip bu konuda daha katı yaptırımlar alınması konusunda hükümet bunu görüşüyor. Bunların arasında Hollanda vatandaşlarının kolayca iptal edilmesi edilmesi, pasaportların ellerine alınması, bu tür olaylara karışanların gibi radikal önlemler var. Daha önce de bunlar geçen yıl çıkarılmıştı bu konuda yasalar, ama hükümet bunu daha da ağırlaşmayı gündeme getiriyor. Tabii bunun sakıncalı yönü çok fazla bu konuda ilişkisi olmayan insanların da kolayca terörist ya da terör destekçisi sınıfına sokulabileceği kaygısı yaşanıyor. Aşırı sağ kesime göre bunlar için yargı kararı bile gerekmeden derhal vatandaştan çıkarılsın ya da ülkeye sokulmasınlar önerisi var. Buna yakın radikal kararlar tartışılıyor. Bu sıkıntının 2015'te de bu Fransa saldırılarının ardından artarak devam etmesi bekleniyor. Zaten var olan İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı Fransa saldırısıyla biraz daha artmış görünüyor. Özellikle camilere, ibadethanelere yönelik olumsuz tavır içerisine girenlerin sayısı fazla. Irkçı parti taraftarlarının bu konuda internet üzerinden bir oluşumu vardı. Camilere saldırı düzenlenmesi konusunda. Nitekim Fransa saldırısının hemen ardından bir camiye ufak çaplı bir saldırı yaşandı. Dolayısıyla 2014'te yaşanan bu sıkıntıların 2015'te artarak devam etmesi bekleniyor.
Yusuf Bey, şimdi burada anlaşılmayan bir şey bu Schengen meselesi. Yani bugüne kadar bu terör olaylarına karışanların hiçbirinin dışarıdan geldiğini ben bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Yani Van Gogh'u öldüren de bir Hollanda vatandaşıydı. İşte ne bileyim, bu Paris'teki menfur cinayetleri işleyenler de Fransız vatandaşı falan. Yani dışarıdan gelen, bu böyle bir fırsat olsa da kapasak bütün kapıları der gibi bir halleri var. Yani aslında bunun çağdaş bir tavırla hiç ilgisi yok. Evet, yani mücadeleye de bir faydası yok aslına bakarsanız.
Yani bu birazcık az önce belirttiğim ırkçı kesimin Müslüman göçünün önlenmesine yönelik, ki Hollanda'da iktidarın büyük ortağı Liberal Sağ Parti'nin programında da bu vardı açıkça, dile getirmeseler de buna yönelik söylemleri vardı. Bunu artık meşrulaştıran bir neden oldu. Biraz da bunu kullanıp Avrupa'ya Müslüman göçünün durdurulmasına yönelik bir araç olarak kullanma niyetinde. Çünkü dediğiniz gibi bu olaylara karışanların hepsi Avrupa'da yaşadıkları ülkelerde doğmuş, büyümüş, burada yetişmiş. Hollanda'dan 2014 yılında 160 kişinin Suriye'ye gittiği açıklandı. Evet. Bunların tamamı Hollanda vatandaşı. Dolayısıyla yurt dışından geliş zaten yok. Hepsi burada yaşamış ya da burada o örgütlere sempati duymuş kişiler. Bu nedenle hani biraz söylediğiniz gibi Schengen'in altında bu işin çok kötü bir şekilde kullanılması, olumsuz şekilde kullanılması yatıyor bence de.
Biraz tribünlere oynar gibi bir halleri var. Böyle durumlarda yapıyorlar maalesef, evet. Yani politikacıların bence abartılı böyle bir şeyleri. Bu Almanya'da da konuşuluyor da, yani her yerde şimdi başladılar bunları konuşmaya, evet.
Her ülke kendi Schengen vizesini veriyordu. Özellikle Türkiye'de İtalya, Yunanistan gibi Akdeniz ülkeleri daha kolay vize veriyorlar Türk vatandaşlarına. Hollanda kuzeye gidildikçe biraz daha zorlaşıyordu. Ancak şu anki yeni yapılan toplantı, Fransa'daki İçişleri Bakanlığı toplantısı ve İtalya'nın bu konudaki önerisinin ardından tek bir çatı altında ve daha da fazla detayın istendiği, daha zorlaştırıcı bir yeni çözüm üzerinde tartıştıkları haberleri geliyor hocam. Bu da sanıyorum önümüzdeki süreç içerisinde özellikle Müslüman ülkelerden Avrupa'ya gelenler için çok sayıda olumsuzluk barındıracak bir adım gibi görünüyor.
Doğrudur. Yani biz bir yandan işte geri kabul anlaşmasıyla vizenin kalkmasını beklerken büsbütün zorlaştırıp hatta onu da belki ertelerler bu gidişle böyle. Halbuki Türkiye'den ne terörist gelir ne de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın arasında terörist var. Yani hiç alakası yok. Bir de tabii çok toptancı bir yaklaşım içindeler. Yani Müslümanlıkla terörü bir araya getirme eğilimleri var. Sürekli aynı söylemi kullanıyorlar. Ondan sonra halbuki işin çok farklı boyutları olduğunu düşünüyorum ben. Yani işin sosyal boyutu var, başka boyutları var, güvenlik boyutu var, ama her şeyden önce kendi ülkelerinin varoşlarında iteklenmiş çocukların, gençlerin kimlik bunalımının falan ve sosyal sorunlarla karşılaşanların sorunu bu. diye düşünmek lazım, değil mi?
Kendi iç sorunları, uyum yasaları dedikleri çalışmaların başarısızlığının ya da bunların iflasının göstergesi, ama ne hikmetse hani bunu masaya yatırıp biz nerede hata yaptık diye bunun üzerine gitmek yerine işin kolaycılığına kaçıyor. Bütün Avrupa ülkeleri sanırım yani o insanları vatandaştan uzaklaştırmak ya da pasaportlarını iptal etmekle sorunun çözüleceğini zannediyorlar, ama ne yazık ki genel çerçeveye ya da kendi sorumluluklarını kimse üstlenmek istemiyor hocam, söylediğiniz gibi.
Evet.
Yusuf Özkan'a çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Amsterdam'daki son gelişmeleri bizlere aktardı.
İyi yayınlar. Teşekkürler.
Teşekkürler.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Biz Burada Kalıcıyız programını dinliyorsunuz.
Değerli dinleyenler, Biz Burada Kalıcıyız programımızda birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi telefon attığımızda Ahmet Azdural, Amsterdam'dan yine Türkler İçin Danışma Kurulu Müdürü kendisi telefon hattımızda. Merhaba hocam.
İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza.
Sağ olun. Bugün
Hollanda'da Türk toplumu açısından 2014 yılının genel bir değerlendirmesini yapmaya çalışıyoruz. Hollanda'da Türk toplumu 50 yıl aşkın süredir var olmaya çalışıyor. Nereden geldi ve nereye gidiyor? Sizin görüşlerinizi alalım.
Evet, aslında 50 yıllık bir değerlendirme çok farklı olacak. Bir de geçen yılın değerlendirmesine de bakmak gerekiyor. Aslında geçen yıla baktığımızda Hollanda'daki Türk toplumu, yine Hollanda'nın 2008 yılından beri boğuştuğu ekonomik krizin sancılarıyla geçti diyebiliriz. Bu anlamda genel olarak baktığımızda gelinen noktada Hollanda'nın entegrasyon politikalarına son verdiğini görüyoruz. Yani bu ülkede yaşayan yabancıların topluma uyum ve toplumdaki fırsatlardan eşit şekilde yararlanmaları yönündeki politikalardan vazgeçildi. Ve bunun yerine yabancıların sahip olduğu sorunlarda genel politikalar içerisinde çözümlenmesi yoluna gidildi. Bu çerçevede de yabancılara yönelik çalışmalar yapan kuruluşların finansmanı durduruldu. Bunların arasında benim de bağlı olduğum Hollanda'da Türkler İçin Danışma Kurulu IOT de bulunuyor. Devlet IOT'nin de arasında bulunduğu danışma kurullarının, görüşme organlarının, yabancılar uzmanlık kuruluşlarının bütün sübvansiyonunu durdurdu ve bundan böyle kendi istediği şekilde politikaları belirleme yoluna gitti. Bu anlamda yani 50 yıllık bir süreçte geldiğimiz nokta, yabancılara yönelik bütün uyum programları ve politikanın durdurulduğunu görüyoruz ve bundan sonra da genel politikalar içerisinde sorunların çözümleme yoluna gidildiğini görüyoruz. Bunun dışında yine baktığımızda ekonomik krizin bir uzantısı olarak kısıtlama politikaları özellikle bu toplumun dar gelir kesimini oluşturan göçmenleri çok daha fazla etkilediğini görüyoruz. Yine aynı program çerçevesinde Türkiye'ye gönderilen ödeneklerde ikamet edilen ülke prensibi uygulanmaya başladı. Bu prensibe göre de AB dışındaki ülkelere gönderilen ödenekler konusunda yaşanılan ülkenin yaşam standardı baz alınarak yeniden belirleme yoluna gidildi. Ve bu çerçevede özellikle primsiz ödenekler olarak nitelendirilen işte kısmi iş göremezlik ödeneği, doluluk ödeneği ve çocuk paraları gibi ödeneklerde %40 dolayında kısıtlamaya gidildi. Biz bu kısıtlamaların Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan ortaklık anlaşmalarından kaynaklanan hükümlere aykırı olduğu görüşündeyiz. Ve bunlar burada yasa olarak yaşayan Türk vatandaşlarına AB vatandaşlarından farklı muamele yapılamaz maddesine bu anlaşmana aykırıdır ve bu anlamda da bu konularla ilgili de hukuki süreçler devam ediyor. Yine gelinen noktada baktığımızda Türkiye'den eş seçimini yapan Türk gençlerinin oranın %15'e kadar gerilediğini görüyoruz. Bu oran 2000'li yıllarda %60'ın üzerindeydi. Daha önce %85'lerdeydi. Ama son yıllarda giderek gençlerin de eş seçimini Hollanda'daki toplum üyelerinden yaptığını görüyoruz. Yine bir ortaklık anlaşmalarına aykırı olarak bakıldığında ve uygulamalara bakıldığında Hollanda geçen yıldan itibaren yine AB dışından gelen yabancıların biyometrik verilerini Hollanda'ya girişlerde kayıt altına alıyor. Bu da yine Avrupa ile AB ile Türkiye arasında misalın ortaklık anlaşmalarına aykırı bir uygulamadır ve buna karşı da İYÖT olarak Avrupa Komisyonu nezdinde bir şikayette bulunduk ve bu şikayetimizde haklı bulunarak işleme konuldu ve Avrupa Komisyonu bu uygulama hakkında da Hollanda'dan bilgi istedi. Yine IoT olarak yaptığımız bir çalışmaya dikkat çekmek istiyorum. Bu da 30 yıldır IoT olarak Türkiye-Avrupa Birliği anlaşmalarından kaynaklanan haklarımıza işlerlik kazandırılması yönünde çalışmalar yapıyoruz. Ve bu çerçevede bu haklara daha iyi saygı göstermesi sağlamak amacıyla geçtiğimiz Kasım ayında bir yasa tasarısı hazırladık. Ve bu yasa tasarısı Hollanda parlamentosuna sunuldu ve bu tasarıyla da en azından Avrupa Birliği Adalet Divanı kararlarıyla kesinleşmiş olan hükümlerin Hollanda yasalarının yer alması sağlamayı amacıyla hazırlanan bir yasa tasarısıydı ve Hollanda'da Yeşil Sol Partisi tarafından bu meclise sunuldu ve şu anda yasa tasarısıyla ilgili olarak Danıştay'ın görüş belirtmesini bekliyoruz ve bunun da Şubat ayında olacağını ve daha sonra parlamentoda gündeme geleceğini düşünüyoruz bu yasa tasarısı. Bu da Hollanda'daki Türklerin hak mücadelesini tarihi bir dönüm noktasını oluşturuyor. Çünkü 30 yıllık mücadelede gelinen önemli bir aşamayı ifade ediyor. Bundan sonra diğer bazı alanlara baktığımızda da gördüğümüz konular, örneğin Hollanda asgari geçim yardım ödeneği alanlara Hollanda dil bilme zorunluluğu getirildi yine geçen yıl. Yaşlıların gelirlerinde çok önemli azalmalar oldu. Ülkücü nitelikli saldırılar geçen yılda önemli oranda artış gösterdi. 2010 yılında ırkçı ve ayrımcı nitelikli 1302 olay meydana gelirken bu sayı 2013 yılında 2189'a yükseldi. Yani bu polis kayıtlarına geçen olaylar bunlar. Ve yapılan araştırmalara göre ırkçı nitelikli olayların sayısı son 3 yıldır artış gösteriyor. 2013 yılında meydana gelen bu olaylardan 150 tanesi İslam karşılıklı ve İslam düşmanlığıyla ilgili ve bu olayların önemli bir bölümü de küfür ve hakaret içeren saldırılardan oluşuyor. Geçen 3 yılda gerçekleşen antisemitik saldırıların sayısında ise bir düşüş görülüyor. Yine Hollanda'da ekonomik krizin de bir sonucu olarak yoksulların sayısı hızla artıyor. Sosyal ve Kültürel Plan Bürosu'nun Noel öncesinde Hollanda yoksullukla ilgili bir raporunda Hollanda'daki nüfusun %8'ine tekabül eden 1.255.000 kişi yoksulluk sınırının altında bir gelirle yaşıyor. Ve bu sayı yoksulluğun bu şekilde ölçülmeye başladığı 80'li yılların başından beri görülen en yüksek düzeyi ifade ediyor. Rapora göre 18 yaşından küçük çocuklarıyla yalnız yaşayan annelerin %25 yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Türklerin %20'si ve Türk çocukların %27'si yoksulluk içinde yaşıyor. Hollanda'da ya kim yoksul diye soracak olursanız 1061 euro aylık gelir olan yalnız yaşayanlarla 1450 euro dolayında aylık gelire sahip çocuksuz aileler yoksul olarak kabul ediliyor. Yine buna bağlı olarak işsizlik de oldukça yükselmiş durumda. Türk arasında işsizlik %13-14 olaylarında seyrediyor ve özellikle gençler arasında işsizlik çok daha yüksek bir düzeyde. 15-26 yaşlar arasındaki Türk gençlerinin %30'u işsiz durumda. Yine burada da gençlerin düşük eğitim düzeyi, ayrımcılık ve gerekli ilişkileri, yani bir iş bulabilmek için gerekli ilişkilere sahip olamama gibi sorunlar öne çıkıyor. Bu durum Türk kadınları açısından da çok farklı değil. Türk kadınların durumu da hem cinsleriyle karşılaştırıldığında çok iyi görünmüyor. Tüm gruplar içerisinde Türk kadınları %24 ile en az ekonomik özgürlüğe sahip olan kesimi oluşturuyor. Bu oran örneğin Hollanda kadınlar arasında %57 dolayında seyrediyor. Buraya da baktığımızda, biraz daha derinliğine baktığımızda, temel eğitim son sınıfında yapılan SITO, yani seviye belirleme sınavında Türk kız öğrencilerin matematik ve dil derslerindeki başarı ortalaması tüm diğer grupların gerisinde kalıyor. Aslında bunlar sosyoekonomik gelişim, ama diğer taraftan Hollanda 2014'ün ikinci yarısını deyim yerindeyse radikalizm tartışmalarının gölgesinde geçirdi. Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların Hollanda yansımaları yoğun oldu. ve özellikle Suriye'deki ve Irak'taki çalışmalara Hollanda'dan 130 dolayında genç Suriye ve Irak çalışmalara katılmak için gitti. Konu Hollanda kamuoyunu günlerce tartışıldı. Özellikle IŞİD taraftarlarının Den Haag'da sözde gösterileri yankılara yol açtı. Hollanda hükümeti bu cihada katılan gençlerle ilgili sorunlar hakkında çok özel oturumlar yaptı. Şimdi yeni önlemler paketleri tartışılıyor. Yine bunun biraz öncesinde Hollanda'da paralel toplum oluşuma katkı çalışmaları çerçevesinde 4 önemli Türk İslam kuruluşuna yönelik bir araştırma yapıldı. Bu araştırmadan bu kuruluşların paralel toplum oluşumuna yani katkı ona neden olmadıkları ortaya çıkmasına rağmen bakanın araştırmaya ilişkin görüşleri yoğun tepki ve tartışmaları yol açtı. Çünkü bakan bu araştırma istediğim bilgileri ortaya çıkarmadı ama ben yine de bu kuruluşları gözetim altı tutacağım diye bir açıklamada bulundu ve burada çok hala tartışılmakta. Yine geçen yılın son dönemlerinde Kasım ve Aralık aylarında Hollanda'da bir araştırma kurumu tarafından yapılan araştırma Türk gençlerin %93'ü %80'si işi desteklediğini ortaya çıkardı. Ve bu araştırmada çok ciddi tartışmalara yol açtı. Çünkü araştırmadan ortaya çıkan bulgular birbiriyle çelişiyordu. İşte gençlerin %87'si IŞİD'i desteklediğini söylerken %93 demokrasiye inandığını belirtiyordu yine aynı araştırmaya göre. Ve yine aynı araştırmada da %82'si halifeliğe karşı olduğunu belirtiyordu. Yani ortaya çıkan sonuçlar da birbiriyle çelişiyordu. Tüm bu olumsuz gibi görünen gelişmeler içerisinde tabii ki insan soruyor. Acaba gerçekten göçmenler Hollanda mutlu mu, mutlular mı diye de bir soru soruldu. Kendinizi mutlu hissediyor musunuz diye soruluyor. Hollanda yaşayan 10 kişiden yaklaşık 9 bu soruya evet yanıtı veriyor. Hollanda Merkezi İstatistik Bürosu'nun bu araştırmasına göre göçmenlerin kendilerini ne kadar mutlu hissettiğini de inceleniyor. Araştırmaya dahil edilen göçmenler içerisinde Faslılar %87'ine en mutlu grup olarak öne çıkarken Türklerin sadece %81'i mutlu olduğunu söylüyor. Yani genel sağlık durumu iyi olanların kendi mutlu hissettiği bilinir ama göçmen grupları mutlu eden durumlar ve farklılıklar gösteriyor. Araştırmaya katılan Türkler aile bireyleri arasındaki düzenli ilişkilerin kendini mutlu ettiğini söylerken bu durum örneğin Surinam'dan gelenler için geçerli değil. Yine Türkler bir eşe sahip olmanın kendini mutlu ettiğini söylüyorlar diğer gruplardan farklı olarak. Yani bu şekilde kısaca geçen yılı bir özetlemek istemiştim ama genel olarak 50 yıla baktığımızda çok daha farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Çünkü 50 yıl belki bir insan hayatı için çok önemli bir süreç ama toplumsal değişim süreci açısından bakıldığında çok da küçük bir dönemdir aslında. O anlamda bakıldığında geçen 50 yıl içerisinde Türkiye'nin belli alanlarda başarılı olduklarını görüyoruz. Özellikle girişimcilik ve siyasal katılım konularında başarılı olduğunu görüyoruz. Örneğin şu anda parlamentoda bulunan 6 Türk kökenli milletvekili, eyalet meclisinde bulunan 12 eyalet meclis üyesi ve 200 dolayında belediye meclis üyeleri bulunuyor. Ve bunlara ve Türk nüfusuna göre oranladığımızda Türk nüfusunun genel anlamda siyasal katılımının nüfusuna göre daha yüksek bir oranda gerçekleştiğini görüyoruz. Yine diğer taraftan girişimcilik alanına baktığımızda Hollanda'da geride bıraktığımız 50 yıl içerisinde Türk girişimcilerin sayısı 20 bine yaklaşmış durumda. 6-7 milyar euro cirolarıyla da Hollanda ekonomisine ciddi bir katkı yapar duruma geldiler. Bu anlamda baktığımızda da Türk toplumunun Hollanda'daki diğer gruplar arasında en girişimci grup olduğunu görüyoruz. Ve yaş ortalaması %31.5'leri en genç girişimci grubu oluşturduğunu görüyoruz. Yani bu alanlar Türk toplumu Hollanda toplumuna da katkılarda bulunan bir durumda. Ama hangi alanlarda daha başarısız olduğumuzu baktığımızda özellikle eğitim alanında Hollanda eğitim sisteminin sunduğu fırsatlardan yeterince yararlanamadığımızı görüyoruz. Ve halen çocuklarımız ilkokula başlarken 2 yıl ortalama bir geriden başlıyor. Özellikle dil bağlantı derslerdeki mağduriyetle başlıyorlar. Ve bu 8 yıllık temel eğitim süresince bu mağduriyeti gidermekte çok da başarılı olamıyorlar. Ve bunun sonucunda da %60'ı meslek eğitimine yönelik düşük seviyeli okullara yönlendiriliyorlar. Ve sadece %20'si gençlerin orta üniversite hazırlık eğitimi için tavsiye alabiliyor. Ve halen şu anda da Hollanda Yüksekokul Üniversitelerinde okuyan Türk öğrencilerin oranı %43 dolaylarında. Geri kalan bu %20'lik bölümde daha uzun yollardan büyük bir irade ve iradeyle ve çalışma azmiyle uzun yollardan yüksek okul üniversite eğitimi takip etmeyi başarabiliyorlar. Yani genel olarak baktığımızda böyle bir tablo çıkarıyor ortaya. Yani bundan sonraki 10 yıla baktığımızda, 50 yıla baktığımızda da herhalde önümüzdeki 50 yıl içerisinde Türk toplumunun en önemli iddiası da biraz daha fazla açılım olmalıdır. Hollanda toplumuna açılarak Hollanda toplumu ilişkileri geliştirmeleri, kendini geliştirmeleri, daha iyi bir eğitim almaları ve özellikle Hollanda eğitim sisteminin sunduğu fırsatlardan daha iyi yararlanmaları temel amaç ve hedef olmalıdır diye düşünüyorum.
Evet, 2014 yılına genel bir bakış atmış olduk. Çok teşekkür ediyoruz size. Ben bugüne dönecek olursak, geçen hafta Fransa'da yaşanan olaylar, evet. Almanya'daki Pegida hareketiyle ilgili, Hollanda'da da bu tarz siz ırkçı olayların son 3 yılda arttığını söylediniz. Bu tarz örgütlenmeler var mı? Ya da tam tersi Pegida karşıtı gösterilerde düzenleniyor Almanya'da. Tam tersi göçmenler tarafından ırkçılık karşıtı gösteriler yapılıyor mu? Ya bu olayların Hollanda'ya yansıması nedir?
Tabii ki Paris'te meydana gelen olaylar, Almanya'daki bu Pegida gösterileri Hollanda'dan da çok yakından takip ediliyor. Ama Hollanda galiba biraz bu konularda biraz daha önde gidiyor. Çünkü Hollanda'da PFF isimli ve yabancı İslam karşı bir parti var. Bu parti son 7-8 yıldır çok da başarılı kamuoyu yoklamalarında. Şu an son şeyde %20-25 bir kamuoyu desteği de bulunuyor. Yani bu parti konuyu zaten son 7-8 yıldır ciddi olarak tartışmada tutuyor Hollanda gündeminde. Yani bu konu Hollanda için çok yeni değil. Ama tabii ki diğer partilerin de oy kaybı nedeniyle giderek daha sağa kaydığını görüyoruz Hollanda'da da. Örneğin bu sabah tesadüfen işte Hollanda'nın önemli siyasi partilerinin, Hristiyan Demokrat Parti liderinin bir açıklaması vardı gazetelere yansıyan ve Müslümanlardan da bu Paris saldırıları ve bu tür terör eylemlerine daha net karşı çıkmalarını bekleyen bir açıklamaydı. Ve bundan sonra Müslümanların bu konuda Müslümanlardan bu terör eylemlerine mesafe koymaları, kınamaları gerektiğini talep edilmesini istiyordu. Halbuki geçtiğimiz günlere baktığımızda bu Paris saldırısından hemen sonra Hollanda'da hemen bütün Türk federasyonları, bütün İslam ve Türk federasyonları ve kuruluşları bu Paris saldırısını çok net bir biçimde kınadılar. Ve daha da ileriye giderek geçen Cuma günü bütün Cuma namazlarındaki hutbelerde bu Paris saldırısı konusuna değinildi. Ve terörle İslam bağdaştırılamayacağı konusunda vaazlar verildi ve bu konu gündeme getirildi. Yani bu anlamda özellikle Türk toplumunun çok net bir biçimde bu saldırıları kınadığını söylüyoruz. Ama yine de bu Hollandalı siyasiler bunu da yeterli bulmadıklarını belirterek bu konuda Müslümanlardan daha net bir tavır bekliyorlar. Bu da tabii ki düşündürücü. Bu da şunu gösteriyor, önümüzdeki dönemde bu türden yani Müslümanların Türk üzerindeki baskıların artacağını gösteriyor. Biraz önce de belirttik, Hollanda'da son 10 yılda özellikle İslam düşmanlığından kaynaklanan saldırıların arttığını görüyoruz. Bunlar işte bir şekilde camilere saldırmak, işte hırsız camilerin kapısını kırmak, camlarını kırmak, yazılar yazmak, ne bileyim domuz kafalar asmak şeklinde meydana gelen saldırılar oluyor. Özellikle son zamanlarda başörtülü kadınlara yönelik yapılan saldırılar daha çok dikkat çekici oluyor. Yani İslam'a karşı böyle bir yani İslam karşıtlığının giderek arttığını söyleyebiliriz Hollanda'da da.
Evet, ne yazık ki. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Azdural, Türkler İçin Danışma Kurulu Müdürü, programımıza değerli görüşlerinizle katkı sağladınız. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com
Değerli dinleyenler, biz burada kalacağız programındaki birlikteliğimiz devam ediyor. Hollanda Türk toplumu açısından 2014 yılının genel bir değerlendirmesini yapmaya çalışıyoruz. Stüdyo konuklarımızla, telefon bağlantılarımızla. Can Hocam'a ben sözü bırakmak istiyorum.
Evet.
Çünkü gündem de oldukça yoğun aslında. Evet. Programımıza konu olacak pek çok maalesef üzücü olaylar da yaşanıyor. Hem muhabir arkadaşımızdan gündemle ilgili bilgiler de aldık. Sizin bu İslamofobi ve bu ırkçılık hareketleriyle ilgili görüşleriniz nelerdir?
Şimdi aslında maalesef Avrupa'da işte Almanya'dan başlayarak ama tabii diğer ülkeler de teşne buna. Bu ülkelerde ciddi bir hareketlilik var son zamanlarda. Yani bunu sadece İslamofobi olarak da değerlendirmek doğru değil. Aslında ana akım politikaya, politikalara, işte yani sisteme karşı da bir hareketlenme başladı. Ve bugüne kadar genellikle işte böyle marjinal bir takım aşırı sağ grupların, ırkçı grupların yaptığı işin giderek belki militanlık olarak değil ama yani en azından sokağa çıkıp gösteri yapanlara bakıyorsunuz.
Orta sınıfa
yayılmış olduğu anlaşılıyor. Yani daha önce Almanya'da yapılmış bazı araştırmalar var. Irkçı temayülleri olan, eğilimleri olan orta sınıf mensubu insanların sayısında sürekli bir artış var. Bunu da şunu şu şekilde belki izah etmek mümkün. Şudur yani aslında insanlar bir mutsuzluk yaşıyorlar. Bu mutsuzluğun sebepleri nedir? Bakıyorsunuz ekonomi var. Yani toplumların böyle hedefini şaşırmış olması belki bunların içinde önemli bir nokta. Şimdi mesela Almanya şeyine bakıyoruz. Hep bu ülkelerde koalisyon hükümetleri var. Şimdi biraz sonra Beyiz Bey de aynı şeye
katılacak herhalde. Evet, telefon hattımızda bekliyormuş. Sözünüzü balla keseceğim hocam.
O konuşsun, ondan sonra ben belki ilaveler yaparım.
Veys Güngör, Hollanda Türkiye ve Araştırmalar Merkezi Başkanı. Yayınımıza hoş geldiniz Veys Bey.
Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Hocam merhaba.
Hocam merhaba Veys Bey. Selamlar.
Can Hocam'ın da dediği gibi biraz önce sözü size bıraktı öncelikle. Gündem oldukça yoğun. Hollanda'daki Türk toplumu açısından 2014 yılının değerlendirmesini yapmaya çalışıyoruz. Sizin görüşleriniz nelerdir?
2014 yılına tabii ki olumlu bakmak isterim. Yani ben o kadar da pesimist değilim olaylara bakarken ama tabii gerçekler de var. Şöyle 2014'ü bir hemen hızlı bir şekilde düşündüğümüzde Türk toplumu açısından 3-4 tane önemli gelişme karşımıza çıkıyor. Bunlardan isterseniz ben olumlu olan gelişmeyle başlayayım. 50 yıllık seçme ve seçilme hasreti Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte giderilmiş oldu. Bu Avrupalı Türklerin, yurt dışında yaşayan Türklerin işte bekledikleri, uzun yıllardır bekledikleri bir haktı. Artık yerinde seçme ve seçilme hakkı kazanılmış oldu. Bu 2015'teki seçimlerde de bu hakkı kullanmış olacağız. Tabii ki her ne kadar katılım Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çok az olsa da ama bir hakkı kullanmış olduk. Bu 50 yıllık göç tarihimizde önemli bir gelişme olarak telakki edilebilir. Diğer taraftan 2014'te işte 3-4 yıldır süren Türk kuruluşlarıyla ilgili bir araştırma sonuçları yayınlandı. Tabii ki sonuçlar bize göre iyi ama başbakan yardımcısı aşırı çok memnun etmedi. Araştırmayı geri göndererek tekrar yapılması ve 5 yıl bu kuruluşların izlenmesi gibi bir öneride bulundu. Bu bizim açımızdan olumsuz bir gelişmeydi Hollanda Türkleri açısından. Bunun tam bu sırada da işte bir anket bürosu gençler üzerine, Türk gençleri üzerine güya yaptığı bir araştırma sonucunda %80 Hollanda'daki Türk gençlerinin IŞİD'i destekledikleri gibi bir saçma sapan sonuç da ortaya çıktı. Bu da olumsuz bir gelişme. Tabii ki bu siyasi kriz iki Türk kökenli milletvekilinin seçildikleri partiden ihraç edilmeleriyle son buldu. Hemen 2014 ile ilgili aklıma gelen ve Türkleri yakından ilgilendiren 3-4 tane gelişme böyle özetlenebilir diye düşünüyorum. Hocam söz sizin.
Ha, teşekkür ederim. Şimdi bu şeyden bahsediyorduk işte biraz önce. Yani giderek orta sınıfı da kapsayan bir işte ismini ne koyarsanız koyun en azından ötekileştirici en hafif tabiriyle diyebileceğimiz bir hareket başladı ve bu Pegida hareketinin büyük ölçüde herhalde Hollanda'da ki buna teşhis ediyor. Evet. Orada da yansımaları olduğu kanaatindeyim ben. Şimdi giderek büyüyor. Buna tabii işte mesela Almanya'da hükümet karşı duruyor. Karşı geliyor. Olacak iş değil diyor falan. Şu sebeplerinden bir tanesini şöyle değerlendiriyorum Veys Bey ben. Bu insanlarda bir mutsuzluk ortaya çıktı. Özellikle orta sınıf ve işte alt sınıflar diyelim. Alttakiler zaten marjinal bir parça. Yani onlar böyle daha aktif falan filan ama yani böyle aklı başında görünen insanları da kapsayan bir hareket haline dönüşüyor. Sebebi de bu mevcut ana akım politika artık sanki ihtiyaçlarına cevap veremiyor bunların. Yani bundan ümitlerini kesmiş gibi bir halleri var. Zaten bakıyorsunuz Almanya'daki harekete işte o Almanya için alternatif olayı bu işi destekliyor. Avrupa Birliği'nden çıkalım diyen bir parti. Ondan sonra bakıyorsunuz işte yani bir mutsuzlar kulübü gibi bir şey bu. Ama tabii arkasında da yine işte o çok tehlikeli olabilecek İslamofobik ve işte Türk düşmanı, yabancı düşmanı bir şey var. Çekirdek var yani. Ve bu da nasıl kendini gösteriyor? İşte hiç beklemediğimiz zaman şekilde İsveç'te camiler yakılmaya başladı. Yani orada beklemiyorsunuz böyle bir şey. Yani başka yerlerde oluyor. Almanya'da çok sık olmaya başladı sonra. Yani bu Hollanda açısından da tehlike çanları demek diye düşünüyorum ben.
Hocam böyle tabii ki bahsetmiş olduğunuz konu yani vatandaşın hem alt tabakanın hem de orta sınıfın uzun süredir siyasete güveni zaten sarsılmıştı yani. Bunu çok sık dile getiriyorlardı yani. Bu 1-2-3 yıllık mesele değil. Uzun süredir böyle bir rahatsızlık devam ediyor.
Hatta seçim
araştırmalarda yani... da güven sorunu vardı zaten siyasilere. İfade ettiğiniz gibi bunun işte alt tabanda yansıması farklı oluyor. Orta tabanda, orta sınıfta da ifade etmiş olduğunuz gibi yansımaları farklı oluyor. Elbette bu siyasi bir yönetilememezlik herhalde. Yani yönetime duyulan, siyasete duyulan güvenin kaybolması. Bu Avrupa için, Batı için ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Buradan da en çok nasibinin tabii ki bizler, yani bizim gruplar alıyor.
Ki hiç hak etmediğimiz halde. Yani evet. Şimdi ben şahsen terör ve İslam kelimelerini bir arada görmek istemiyorum. Niçin bunlar yani? Neticede terör denen hadise bir de aynı bunun bir sosyal boyutu var bilmem işte siyasi tarafı da var falan filan ama sürekli böyle işte yüce dinimizle bağdaştırıp ondan sonra onun üzerinden aleyhte bir politik çizgi geliştirilmesi son derece tehlikeli bir şey ve bir demokrasi sorunudur diye düşünüyorum valla. Yani bu başlarına çok iş açar bu iş.
Evet. Evet, evet. Bence de tabii ki bu son gelişmeler özellikle batılı sağduyulu sahiplerini tekrar düşünmeye sevk etmeli diye düşünüyorum. Davet etmeli en azından. Hakikaten aklını yitirmeyen sağduyulu insanlar yok değil var. Ümit ediyorum onlar tekrar gündeme hakim olurlar da yanlış kararların verilmesine karşı durmuş olurlar, sebep olmazlar. Aksi takdirde dediğiniz gibi insidentel olayların bahane edilerek çok önlemlerin alınması artık yaşanılabilir bir Avrupa'yı ortadan kaldırabilir diye bir korkum da var benim hocam.
Vallahi doğru, haklı bir endişe.
Çok teşekkür ediyoruz Veys Güngör, Hollanda Türkiye ve Araştırmalar Merkezi Başkanı programımıza katıldığınız için. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Selamlar Veys Bey.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Biz Burada Kalıcıyız programını dinliyorsunuz.
Değerli dinleyenler, Biz Burada Kalıcıyız programındaki birlikteliğimiz devam ediyor. Hocamız Can Ünver, program danışmanımız, bildiğiniz gibi. Görüşmelerimizi ve konuyu toparlayacak olursak hocam, biraz önce güzel bir şey söylediniz. İslam ve terörün aynı cümlede kullanılması bile hoş değil. Bugün Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da böyle bir açıklaması, evet, oldu. Evet. Din ve terör kelimesi nasıl bir arada kullanılabilir?
Efendim, şimdi yani terör hareketlerini gerçekleştirenlerin bir takım gerekçelerle yaptıklarını biliyoruz. Bunu dini gerekçede olabilir diye. Ama bu işin yani dinde yahut da işte Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yapın diye bir husus yok. Tabii. Şimdi bunu isteyen istediği gibi yorumlayıp ona göre falan bir takım yanlışlar yapıyor ise bu yanlışları yapanların üzerine gitmek lazım. Yani bunun arkasında bu vardır. Esas suçluyu yani bırakıp işi yapanları, bunun şeysi, müsebbibi İslam dinidir demek son derece yanlıştır. Yani bu bir kere şey de değil, mantıklı bir olay da değil.
Evet.
Şimdi birisi çıkıp dese ki ben şunu yapıyorum, işte sebebim de bu. Peki sebebin o olup olmadığı, yani ben bunu böyle yorumladım, onun için yapıyor. Halbuki terör çağımızın maalesef önemli sorunlarından bir tanesi ve yeni başlamış bir şey de değil. Bu özellikle işte 60'lı yıllarda İsrail'in Filistin'le olan mücadelesine bir tepki olarak Filistinliler tarafından başlatıldı. Yani uçak kaçırmalar, şunlar bunlar falan, evet, filan. Yani oradaki sorun devam ettiği sürece bu gelişti, büyüdü. Şimdi daha da yaygınlaştı. Tabii Orta Doğu çok kaynayan bir kazan ve orada sürekli müdahalelere rağmen ve yapılan müdahaleler neticesinde de aslında bir nevi azıyor bu terör. Şimdi bu teröristlere bakıyorsunuz, işte biraz evvel de söyledim. Yani bunlar o ülkelerin vatandaşları. Yani kimlik bunalımı içine girmiş. Aslında arada belki kalmış, arada kalmış, arafta kalmış bir, evet, yandan da. Ondan sonra bir türlü kendi kişiliğini geliştiremeyen veyahut da bir takım tepkisellikler içine giren. Neden? Çünkü eşit fırsatlar kendilerine sunulmamış. Varoşlarda yaşayan, şimdi 2005 senesinde Fransa'da Kasım ayında yine böyle bir polisin sert müdahalesi oldu bir gençleri kovalarken. Hatta aralarında bir tane de Türk çocuğu vardı, Türk genci vardı. Kuzey Afrikalılar, ölenler oldu falan. Arkasından müthiş bir tepki şeysi, bir öfke dalgası geldi. Onlar arabaları yaktılar, şey ettiler falan. Bundan ders almak lazım. Yani bu insanlara, o varoşlarda yaşayan insanların niçin terörist haline geldiğini düşünmek lazım. Şimdi tutuyorlar, efendim biz Schengen'i zorlaştıracağız, ülkelere girişi güçleştireceğiz. Neden? Terörist gelmesin. Terörist orada zaten. Yani sizin kendi toplumunuzun içinde terörist haline gelmiş İnsanlarla mücadele edip, onları mücadele ederken o sorunla mücadele edip onların o yollara gitmesini engelleyeceğinize başka taraflara çekiyor. Yani bu işte siyasetin aslında ciddi şeyidir, başarısızlığıdır Avrupa'da. Ve çok geç olarak şimdi bu Pegida hareketi falan başladı. İşte yani buna karşı gelmek gerektiğini fark etmiş gözüküyor yöneticiler. Yani bundan yaklaşık birkaç sene evvel, tam yılını hatırlamıyorum ama önceki Cumhurbaşkanı Almanya'nın, Wolf, İslam Almanya'nın bir parçasıdır dedi diye demediklerini bırakmadılar. Yani o kadar eleştirdiler ki hatta şimdiki Cumhurbaşkanı bile eleştirdi galiba. Şimdi kendi de söylüyor belki. Hadi dün Sayın Başbakanımızla bir araya gelen Angela Merkel de aynı şeyi söyledi. İslam Avrupa'nın, Almanya'nın bir parçasıdır. Şimdi bu realiteyi artık kabul etmeleri, evet, lazım. Yani bunu kabul ettikçe farklı olacaktır. Mesela işte gazetelere yansıdı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, DİTİB, işte görevli hocalarla, imamlarla bu hafta herhalde Cuma günü ya da bugünlerde, yani işte tam gününü bilmiyorum, bir takım işte nöbetler tutmaya başlayacakmış işte gazete yayın evlerinin önlerinde falan. Dolayısıyla bir yandan da Müslümanların, işte neyse, İslam dinine mensup olan, özellikle Türklerin demek istiyorum tabii, ifade özgürlüğüne, ifade hürriyetine sahip çıktığını da görüyoruz. Bu da yani aslında hiçbir şekilde o ülkelerde onların yahut işte bu iddiaların sahiplerinin ileri sürdüğü gibi bir durumun olmadığını gösteriyor bu vatandaşlarımızın arasında falan. Dolayısıyla yani şimdi şunu ummak isterim. Çok kimsenin burnu kanamasın. Kimse işte gelip kutsal bildiğimiz mekanlara saldırıda bulunmasın. Allah muhafaza, yani oralarda oturan insanlar, yaşayan insanlar veyahut da ibadet eden insanlara bir zarar gelebilir. Geçmişte bunu yaşadık, yani bunun çok ciddi sonuçları olabiliyor. Ayrıca da bu ülkelerin itibarı açısından da yani işte biraz evvel dediğimi tekrarlıyorum, bir demokrasi sorunu var. Bir demokrasi sorunu var. Yani bize çok şey yaparlar, bize eleştirirler ama yani o ülkelerde de ciddi bir demokrasi sorunu var. Demokrasi sorununun olduğu yere bakıyorsunuz, neden demokrasi sorunu var? İşte sosyal eşitsizlikler falan. İşte o sosyal eşitsizlikler. Biraz evvel Hollanda'da ciddi bir yoksulluk sorununun olduğu anlaşılıyor. Küçük bir ülkedir Hollanda neticede. Üstelik de zengin ülke. Şimdi yani bunlarla iyi mücadele edilmediği takdirde işte biraz da bu neoliberal sistemin 1980'lerin başından itibaren aslında dünyaya dayattığı, Avrupa'ya, işte gelişmiş ülkelere de dayattığı ve bir takım sonuçlarını hala yaşadığımız bir şey olduğunu söylemek lazım, bir faktör olduğunu söylemek lazım. Çok ilginçtir. Pegidacıların şeyine baktım ben, inceledim. Onların da böyle o işte neoliberal, yani daha liberal olması gereken, ancak getirdiği sonuçlar itibariyle liberalizmden uzaklaştıran sisteme karşı da bir tavırları var. O zaman biraz daha iyi okunabiliyorlar, yani nedir sıkıntıları anlaşılıyor ama mutlaka bir düşmana ihtiyaç var. O düşman da işte Müslümanlar, Türkler, yabancılar, neyse, tabii özellikle Türkler ve Müslümanlar yani. Evet. Müslüman Türkler veya nasıl şey yaparsanız. Vaziyet bu merkeze.
Ama dediğiniz gibi dün Paris'te işte dünya liderlerinin katıldığı bir yürüyüş düzenlendi. Birçok, hatta Fransa Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu. Olayı gerçekleştirenler Müslüman değil, aslında Fransız vatandaşı diye. Aslında evet. Yöneticiler yavaş yavaş dediğiniz gibi uyanmaya başlıyor. Evet. Bugün Angela Merkel'in katılmasının da beklendiği bir PEGİT'e karşıtı yürüyüş olacak Almanya'da yine.
Bunlar olumlu.
Bunlar en azından yani. Olumlu.
Ama işte yani sadece gelişmeler. Bu şekilde yani gösteriye katılmakla olacak iş değil. Ciddi kararlar almak, ciddi adımlar atılması lazım. Uygulamaları ona göre değiştirmek lazım.
Evet.
Evet yani. Yoksa işte seçim vakitlerinde oy devşirmek için her şeyi söylediler bugüne kadar. Yani bu kadar azgınlaşmasının yahut da ırkçı hareketin sebeplerinden biri budur bence.
Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam.
Şahiyorum.
Bugünkü birlikteliğimizin sonuna geldik. Haftaya yine bunları konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü biz burada kalıcıyız, programımızın adından da anlaşılacağı gibi. Değerli dinleyenler, bugün programı sizler için Nurettin Turan ve Şule Çankaya hazırladı. Teknik Masa'da Recep Özden bizlerle birlikteydi. Mikrofon başında spikeriniz ben Gülnur Akalın. Hocam Can Ünver, göç uzmanı bizimle birlikteydi. Haftaya da yine bizimle birlikte olacak. Sizleri de haftaya salı günü yine aynı saatte 14 haberlerin hemen ardından radyolarınızın başına bekliyoruz. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.